Ayrım 18, Fırtına Çocukları, Temos, Kornaros, sayfa 199. 16. Alacalı, dallı, çiçekli bir giysiyle başlayalım öykümüze. Basmadan zevkle, özenilerek dikilmiş. Evgenia bu elbiseyi yalnız pazar günleri giyerdi. Cezaevinde pazarların birbiri ardı sıra çabucak geçtiklerini, tez ürediklerini görünce de başka biçimde yapmıştı hesaplarını. Bu böyle gidemez demişti. Birkaç yıl sonra elbisesiz kalacağım. Az dikkat edersem şu gençlik günlerim hep süslü olarak geçebilir. Şimdi elbise valizden ancak büyük yortularda çıkıyordu. Dansla eğlenceler, halay çekme filan oldu mu iş değişir elbet. Yüz birlik, idamlık kadınlar da dans edip halay çekerler elbet. Çoban kızı Maro Bataryas'ta elbisenin valizden çıkarılmasına, Evgenia'nın giyim kuşamına yardım ederdi. Maro Bataryas artık kırkına merdiven dayamıştı. Güneş ışınlarıyla yıkanmış pırasa saplarına benzeyen saçları, bir çocuk kadar iyi kalpliliği, uysallığı, kışlıktan yaylaya, düzden doruklara doğru durmadan yol alan keçi çobanı kızın davranışları, sürülerini güttüğü yamaçların susuzluğundan ve zamanın dar oluşundan ileri gelen o eski, o yetersiz temizlik alışkanlığıyla bir kendini kapıp koyuvermişlik karması, Maro'nun bu şimdiki durumu, içeri göçük bir göğüs, gerilmiş yay örneği bir çene, boyun, giyinme zevkini, lahana ya da asma yapraklarına sardığı dolma işindeki benzer bir zorunluluk sonucunda edinmişti. Bildiği sözcükler de sayılıydı. Ara sıra köye inmesi de gerekirdi. Bunun için de insanların dilinden birkaç sözcük bilmek zorundaydı. 50 mi desem, 100 mü desem, işte bu kadar sözcük vardı dağarcığında. Hadi diyelim 200. Peri sözcüğünü biliyordu bir kez. Bu sözü bir gün Evgenya'ya dallı elbisesini giydirirken ağzından kaçırmıştı. Pek hoşuna gitmişti bu Evgenya'nın. Peri sözünü dallı giysi için değil de kendisi için söylediğini sanmıştı Maro'nun da ondan. Bu böyleydi ama halay da o günkü kadar kıvrak, o günkü kadar güzel hiç olmamıştı Maro. Mars'ın cezaevinin duvarları küflü, tavanından örümcek ağları çarşaf gibi sarksındı. Mars'ın bu süslenmeler bir yaz süslenmesi, halayda bir zalangoz halayı olsundu. Cezaevindeki elen kızları ölüme giden arkadaşlarını uğurlamak için işte böylesine giyinip süslenirler, sonra da kendi sıralarını beklerlerdi evrenin sayısız savaş alanlarından birinde kendi son halaylarını çekmek için. Bu halaylarda varlarını yoklarını koyarlardı ortaya. Kalpten gelen sesler boğazlarda düğümlenirdi ama akıl hiçbir zaman yitirmezdi kendisini. Konuşmak isterdi Us. Giden yiğit kızla vedalaşmak isterdi. Gelen Azrail'i gereğince, usulünce karşılamak isterdi. Bu durumlarda sağlam konuşmak gerekir, dili sürçmemeli insanın, tüm özgür kızların, halk kahramanımız Digenis'in tüm nişanlılarının, yavuklularının duygularını tam olarak açıklayabilmeliydi. Bu olmayınca da damarlardaki kan alev alev tutuşur, gövdeler toprağı sarsar, rüzgarla kılıç oynar, yerlerin kanatlarına yerleşir heybetli. Böylece karşısında şaşkın bekleyen Azrail'e, özgürlük savaşının evrenin tüm yol kavşaklarında elde ettiği başarıları, zaferleri hikaye eder. Gök kubbelerin ve toprağın tüm yıkımları ve boranlarıyla girişilen savaşlarda. Maro Bataryas bu halay dilinden çok iyi anlıyordu. Şimdi o dallı, alacalı, pliseli bir elbisesi olsun, böylece alevlerin salıntısını, ceylanların zekişini, Poyraz'ın ardıç dalları arasından geçerken solumasını kepaze etsin istiyordu. Şöyle bir hay, hay, ha diye haylansın da bu havayı şahinler, kartallar alıp kanatlarına götürsünlerdi. Tam 40 yıl süslenmek nedir bilmemişti Maro. El tezgahında kendi elce izleriyle dokuduğu, boyasız kaba bezlere sarınırdı, dolma gibi yaz-kış. Ömrü boyunca can yoldaşlığı ettiği koyunlar, keçiler gibi kokardı Maro. Yağmurlar onu yıkar, rüzgarlar, yeller tarardı saçlarını. Bir köyde, bir kentte yaşamayı, böyle bir hakkı olduğunu aklından bile geçirmemişti. Koyunların gideceği yere gönderilir, keçileriyle birlikte satılırdı. Ve günün birinde hayvan hırsızı Bataryas, keçilerinden birini çalarken çoban kızını da çalıp götürüvermişti. Rumeli dağlarından birinin yamacında bir ikindi vakti kızı ağlarken görmüştü Bataryas. ''Kız ne yapıyorsun oralarda?'' ''Sütlümü yitirdim, ak beneklimi.'' ''Ne zırlıyorsun öyle?'' ''Öldürür efendim beni.'' ''Kim senin efendin kız?'' ''Karavangellerin konağındanım.'' Lan zırlama be, bekle hele azıcık, buluvereyim benekliğini. Buluvermişti benekliği Bataryas, belindeki ipe bağlamış getirmişti. Çengel bıyıkları oynuyordu sinirli. Gel kız, sil şu kör olası gözlerini, ben kimim biliyor musun? Var mı görmüşlüğün, duymuşluğun beni? Var, koca kurt dedikleri Bataryas değil misin? Öyle kız, yardım edeyim mi sana? Et ya, et ya istiyorum. Bir elinde ak benekli, öbür elinde çoban kızının bileği bayıra vurmuştu Bataryas, Velohi dağının doruğundaki ejderha inine doğru. Çift ağızlı bıçağını fora etmiş, ak benekliyi yatırıp şifşak kesivermişti. Çoban kızı ateşi beslemişti ardıç dallarıyla, sonra da oturup kebapları ayırmıştı. Bataryas ilerideki manastıra kadar bir koşu gidip, keşişin biriyle dönmüştü bu aralık nikah işi için. Gökteki yıldızlarla Mayıs ayının gülümsemeleri olmuştu törenin tanıkları. Keklikler kanatlarını alıp götürmüşlerdi sevinç türkülerini. Rüzgar da keçi eti kebabının kokusunu kurt inlerine, kartal yuvalarına doğru alıp götürmüştü. Her kim ki bu güzelliğine doyum olmaz Rumeli dağlarının mavi gecelerini giysi diye giyinir, öyle ışıklarıyla yıkanır, köylü basmalarının dallısında, alacalısında gözü olmaz. Elen dağlarının bataryaslarıyla halay çekenler, kirli, kaba dokumadan giysiler giymekten, güneşlemiş toprak kokan, koyun gübresi kokan ter dökmekten ar duymazlar. Yeter ki ejderha inlerinden efendilerinin soluğu, köle giysilerinin kokusu gelmesin. Bataryas savaşın o büyük anında işte buna ant içmişti. Dağ doruklarını, inleri meteriz yapmış, her çeşit köleliğe karşı yüreğini kinle doldurmuştu. Ve çoban kızı Maro bir daha keçileriyle birlikte satılmamıştı. O da artık özgürlüğün hizmetine girmiş, yiğit savaşçılara barut taşıyordu, mermi taşıyordu, cephane. Ama günün birinde Elen Dağları'nın ejderha inlerine giden yollarında yüzleri tırmık içinde kalan gaddarlık yeni tertiplere başvurmuştu. Tanıdık bir üniforma giyinmiş, Elence konuşmaya başlamıştı. Böylece bataryasların yataklarına dek sürünerek ulaşabilmişti. Bir kargaşalık anında kalleşçe bileklerine kelepçe vurup ikisini de fırlatıp atıvermişti büyük işkencelerin patikalarına. İşte bu yoldan gelmişti cezaevine Maro Bataryas. Onu kendi köleliğine ihanet etmekle suçlamışlardı. Bir kağıt uzatmışlardı parmağını basması için. Bu kağıtta yeni baştan köle olacağı, karavangellerin konağına döneceği, sürülerle, meralarla, çoban köpekleriyle birlikte alınıp satılacağı yazılıydı. Basmam diye diretmişti Maro ve ölüme mahkum etmişlerdi onu. Cezaevinin penceresinden Tanrı'nın her sabahı ileri çıkık er göğüslerine, dimdik saçları taranmış kadın başlarına kurşun sıkarken seyrediyordu şimdi Azrail'i. Cezaevinin karşısında bir mandıra vardı. Bir zamanlar çöplük olarak kullanılırdı. Şimdi bu mandırayı yeni digenistler, ayorgiler, çamadoslar devralmışlardı. Tunç'tan er meydanı yapmak için. Cezaevi ile bu er meydanı arasında korkuyla gaddarlık kol geziyordu. Belki Maro Bataryas pişman olur da kölelik tapusuna parmak basar, af tezkeresine alır diye. Sabahları infaz müfrezesinin her ateş edişinden sonra kasabanın dört bir yanından domuz feryatları yükselirdi. Bu silah sesleri, söylentilere bakılacak olursa, domuzlar için yem borusuydu. Toprağın emmesine vakit kalmadan gelir yalarlarmış insan kanlarını. Belki de bu sarhoş olmuş gaddarlığın hınzırca bir alay edişiydi. Belki de çoban kızı Maro Bataryas'ı korkutmak içindi bu domuz feryatları. Gelip af kağıdını alsın, bu kağıda insanoğlunun onurlu bilincini dolayıp paket etsin diye. Ama Maro, ölüme giden kadınları, kızları giydirip süslüyor, onlarla birlikte Levent kuşağının halayını çekiyor, sırasını bekliyordu sabırlı. Üstündeki kalın kaba giysiler bu halaylarda ona engel olamıyordu. Bu giysiler şimdi ardıç sedir kokularını yitirmiş, tutsaklık küfü, dam ekşisi, ter kokuyordu. Bu giysileri yeni modaya uydurmaya karar vermişti Maro. Bel kısmını biraz genişletecek, etekleri azıcık kısaltacaktı. Halayın havasına, inceliğine uysun diye. Zaten kıt olan su paylarını öbür tutuklu kadınlardan istemiş, günlerce biriktirmişti bir kovada. Bir leğenlik suyu olunca da giysisini çıkarıp bastırmıştı. İşte tam bu sırada hemşerisi olan, kocasının da çocukluğundan tanıdığı bir generalin kendisini görmek istediğini söyleyip çağırmışlardı Maro'yu. Belki de salıvereceklerdi. Başka tutuklu kadınları da çağırmışlardı. Ama onlar giysilerini suya bastırmamışlardı. Hazırdılar. Bu kargaşada Evgenya'nın valizinden dallı, alacalı elbisesini çıkarıp verdiler ona. Düşlerinin elbisesini. Şimdi ardıçların ve güneşin kızı bir Rumeli masal perisi gibi bir kez daha gaddarlığın kalleşliğine kurban gidiyordu süslü. Hücreye kapadılar Maro'yu. Sabah şafak vakti yola çıktılar hep birlikte sağlam, büyük büyük adımlarla Azrail'le boğuşmak için. Bu sakin bakışlı gözlerin, bu saygılı, bu kavuşmuş ellerin, bu iyi taranmış başların, belki de bu dallı, havası olan alacalı elbisenin karşısında gaddarlık, bir an için gözlerindeki ağır rengini, dudaklarındaki sapsarı kuduz köpüklerini, yüzündeki öfke çizgilerini silip atmıştı. Neredeyse güler yüzlü, nazik davranışlı olmuş, yeni dinin bu kurbanlarına son isteklerini sormuştu. ''Bana bir kağıt verin, bir de kalem.'' demişti Rumeli'nin çoban kızı. ''Ne diyor?'' diye sormuştu sabırsızlıkla, gaddarlığın sadık hizmetkarı Zora. ''Az bekle hele.'' diye karşılık vermişti hizmetkar. Azrail bir kenara çekilmişti sıkılgan, kepaze. Maro'nun yanındaki kadın arkadaşına söylemeye başladıklarının bitmesini beklemişti. ''Kız, yaz hele şu dediklerimi.'' Cezaevinin pencereleri acı acı iç geçirmişlerdi. Dertli, üzgün. Ne yazacaktı acaba kağıda? Demekti bütün bunlar. Yaz kız. Sevgili Evgenya, beni kurşuna dizeceklerini bilemedim de ondan giydiydim elbiseni. Şu anda çıkarıp sana geri gönderemem. Eşyalarımın üstünde bir kutu vardır. Hani içinde bebelerimin resimlerini saklardım. Kutunun dibinde 3000 drahmi bulacaksın. Bu parayı al ve kusura bakma. Vakit dar. Elimden başka bir şey gelmez. Ama bilirim iyi kızsındır sen. Bunun için de daha çok üzülmüyorum. Hoşça kal. Maro Bataryas. Vakti olsaydı belki de aklından son isteği olarak kanlı elbiseyi Evgenya'ya geri vermelerini istemeyi geçirecekti. Azrail ile özgürlük arasında kanlı savaşın izlerini taşıyan elbiseyi. Uğuldayarak gelen barış günlerinin, ovaların, çağlayanların üzerinde dalgalanması için elen kızlarına bayrak olsun diye. Rumelili çoban kızının öncülüğünde gelmekte olan güzel günlerin. 18. ayrımın sonu sayfa 205.